Ayrım 13, Tepe Taklak, Eduardo Galeano, Tersine Dünya Okulu, sayfa 210. Vahşi Mavi. Gökyüzü asla bulutlanmıyor, hiçbir zaman yağmur yağmıyor burada. Bu denizde kimsenin boğulma tehlikesi yok, bu plaj hırsızlık risklerinden azade. Isıran deniz anaları yok, batan deniz kestaneleri de, sokan sivrisinekler de. İklim ayarlanmış, hava ve su hep aynı sıcaklıkta, soğuk algınlıklarını ve zatüreyi engelliyor. Limanın pis suları bu berrak suyu kıskanıyor. Bu el değmemiş hava, şehirde insanların soluduğu zehirli havayla dalga geçiyor. Biletler pahalı değil, kişi başına 30 dolar. Ama sandalyeler ve güneş şemsiyeleri için ayrıca ödeme yapmak gerek. İnternette şöyle diyor, eğer götürmezseniz çocuklarınız sizden nefret edecek. Wild Blue, cam duvarların arasına kapatılmış Yokohama plajı, Japon endüstrisinin bir şaheseri. Dalgalar motorların kendilerine verdikleri yüksekliğe ulaşıyor. Elektronik güneş, şirket ne zaman isterse doğuyor ve batıyor. Müşterilere şaşırtıcı tropikal gün doğumları ve palmiyelerin arkasından kızıl gün batımları sunuyor. Bu yapay diyor bir ziyaretçi, bu yüzden hoşumuza gidiyor. Haberler. 1994'te Kaliforniya'nın güneyinde Laguna Beach'te ormanın içinden bir geyik fırladı. Sokaklarda dört nala koşan geyik bir otomobile çarptı. Bir çitin üstünden atladı, bir mutfak penceresinden içeri girdi, bir başka pencereyi kırdı, bir ikinci kat balkonundan aşağı attı kendini, bir otele girdi, kendi kanından bir kurşun gibi kıpkırmızı ve kıyı restoranlarının şaşkın müdavimlerinin önünden yıldırım gibi geçti ve denize daldı. Polisler onu denizde yakaladı, iplerle plaja kadar sürüklediler, orada kan kaybından öldü. Deliydi diye açıkladı polisler. Bir yıl sonra yine Kaliforniya'nın güneyinde San Diego'da savaş emeklisi bir asker bir tankı çaldı. Tankın üzerine binip polis devriyelerinin takibinde 40 otomobil ezdi. Bazı köprüleri yıktı, ne gördüyse üzerine sürdü. Bir yokuşta kıstırıldığında polisler tankın üzerine çıktılar, kapağı açtılar ve eskiden asker olan adamı kurşunlarla delik deşik ettiler. Televizyonlar bütün bunları canlı yayında gösterdi. Deliydi diye açıkladı polisler. Kutsal otomobilin dokunulmazlığı. İnsan hakları makine haklarının ayakları altında aşağılanıyor. Gittikçe daha çok sayıda şehir, özellikle de güneyin büyük metropolleri insanlara yasaklanıyor. Otomobiller insanların alanlarını gasp ediyor, havayı zehirliyor ve çoğu zaman işgal ettikleri topraklara adım atan işgalcileri öldürüyorlar ve kimse de onları durdurmak için parmağını kımıldatmıyor. Otomobille öldüren şiddetle bıçak ve kurşunlarla öldüren şiddet arasında bir fark var mıdır? Vatikan ve ayinleri. Çağımız kamu taşımacılığını önemsemiyor. 20. yüzyılın ortalarında Avrupalılar gidiş gelişlerinin 4'te 3'ünde trenleri, otobüsleri, metroları ve tramvayları kullanıyorlardı. Bugün bu oran Avrupa'da 4'te 1'e düştü. Yine de kamu taşımacılığının şehirlerin büyük çoğunluğunda fiilen ortadan kalktığı, toplam taşımacılığın yalnızca %5'ini oluşturduğu ABD ile kıyaslanırsa bu oran hala çok fazla. Eskiden 20'li yıllarda Henry Ford ve Harvey Firestone çok iyi dosttu ve her ikisinin de Rockefeller ailesiyle araları çok iyiydi. Bu karşılıklı muhabbet, tren yollarının ihmal edilmesi ve sonradan otoyollara dönüşecek geniş bir karayolu ağının yaratılmasıyla yakından ilgili bir nüfuz ittifakına açıldı. Yılların geçmesiyle ABD'de ve bütün dünyada otomobil fabrikatörlerinin, lastik fabrikatörlerinin ve petrol sanayicilerinin gücü tahrikkar bir biçimde arttı. Dünyanın en büyük 60 şirketinden yarısı bu kutsal ittifaka dahil ya da onun için çalışıyor. En fazla otomobil ve silah günümüzün ulu cenneti ABD'de yoğunlaşıyor. 6-6-6. Orta sınıf bir Kuzey Amerikalı'nın harcadığı her 6 dolardan biri otomobili kutsuyor. Yaşamın her 6 saatinden biri otomobilde yolculuk etmeye ya da otomobilin parasını ödemek için çalışmaya harcanıyor. Her 6 işten biri otomobille ilgili ve diğeri şiddetle ya da onun endüstrileriyle ilgili. Otomobiller ve silahlar ne kadar insan öldürürse, doğayı ne kadar çok tahrip ederse, gayri safi milli hasıla o kadar artıyor. Yalnızlığa karşı tılsım mı yoksa suça davetiye mi? Otomobil satışı silah satışıyla paralel, onun bir parçası olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Gençler arasında başlıca ölüm nedeni otomobiller, arkasından ateşli silahlar geliyor. Trafik kazaları her sene Vietnam Savaşı boyunca ölen ve yaralanan Amerikalılardan daha çok Amerikalıyı öldürüyor ve yaralıyor. Ülkenin pek çok eyaletinde herhangi birinin bir otomatik tüfek alıp komşularını kalbura çevirmesi için gereken tek belge sürücü belgesi. Sürücü belgesi yalnızca bu maharetler için kullanılmıyor. Ayrıca çekleri ödemek ya da bozdurmak için, bürokratik formaliteler ve anlaşma imzalamak için de isteniyor. Sürücü belgesi kimlik belgesinin yaptığından kat kat fazlasını yapıyor. Otomobiller insanların kimliklerini ele geçiriyor. Amerikalılar kara gözlüklü şeyhleri, operetlerden fırlamış kralları ve kendilerini su fiyatına petrol satmaya, insan hakları ihlallerine ve Amerikan silahları satın almaya adamış diğer demokrasi müttefikleri sayesinde dünyadaki en ucuz benzini kullanıyorlar. World Watch Institute'un hesaplarına göre ekolojik zararları ve diğer gizli masrafları göz önüne alınacak olursa benzin fiyatlarının en azından iki katına yükseltilmesi gerekirdi. Benzin ABD'de en motorize ülkeler arasında ikinci sırayı işgal eden İtalya'dan 3 kat daha ucuz ve söylemeye bile gerek yok, her Amerikalı ortalama olarak bir İtalyan'dan 3 kat daha fazla yakıt yakıyor. Otomobil severlik hastalığından mustarip Amerikan toplumu, atmosferi en çok kirleten gazların dörtte birini üretiyor. Her ne kadar benzine susamış otomobiller büyük oranda bu felaketten sorumluysa da politikacılar para ve oy karşılığında onlara dokunulmazlık garantisi veriyorlar. Ne zaman delinin biri petrolden alınan vergilerin artırılmasını önerse, Detroit'in üç büyüklerinin General Motors, Ford ve Chrysler çığlıkları göğe ulaşıyor ve kamusal özgürlüğe karşı bu büyük tehdidi kınamak için halk genelinde geniş yankılar uyandıran milyonlarca dolarlık kampanyalar düzenliyorlar. Eğer aykırı bir politikacı bu konuda şüpheye düşerse, o zaman şirketler bu rahatsızlığa karşı kesin etkili bir terapi uyguluyor. Bir keresinde Newsweek dergisinin de açıkladığı gibi, para ve politika arasında o kadar organik bir ilişki var ki, bunu değiştirmeyi denemek bir cerrahtan kendisine açık kalp ameliyatı yapmasını istemek olur. Cennet. İyi davranırsak vaat edildi. Hepimiz aynı şeyleri göreceğiz, aynı sesleri duyacağız, aynı elbiseleri giyeceğiz, aynı hamburgerleri yiyeceğiz, aynı çöplüğü soluduğumuz, aynı makinelerin emirlerine uyduğumuz, aynı sofulukta otomobillerimize hizmet ettiğimiz, ne ayakları, ne bacakları, ne kanatları, ne de kökleri olan için harika bir dünyada birbirine eş şehirlerin, birbirine eş mahallelerindeki birbirine eş evlerin içinde aynı yalnızlıkta yalnız kalacağız. Demokrat ya da cumhuriyetçi, herhangi bir politikacının makinelere tapınma ve gezegendeki doğal kaynakların israf temeline kurulmuş ulusal yaşam modeline karşı herhangi bir saygısızlık etmesi nadirdir. İnsanlığın gelişimini ekonomik büyümeyle özdeşleştiren ve evrensel model olarak dayatılan bu yaşam biçimi, reklamların yüceltip yaydığı ve bütün dünyanın layık olmak istediği mucizeler gerçekleştiriyor. ABD'de herhangi biri kendi otomobiline sahip olma düşünü gerçekleştirebilir ve sık sık otomobil değiştirenlerin sayısı da çok fazladır. Ya paraları en son modele yetmiyorsa? Bu kimlik krizi, pazarın 3 ya da 4 yıl önce alınmış bir otomobile yeni havası vermek için sunduğu sprey boyalar aracılığıyla çözümlenebiliyor. Yaşlılık paniği. Yaşlılık da ölüm gibi başarısızlıkla özdeşleştiriliyor. Otomobil, satın alabileceğiniz tek ilelebet genç beden. Bu hareketli beden kendi restoranlarında yağ ve benzin diyor, ona ilaçlar sunan eczanelerden ve onu muayene eden, hastalığına teşhis koyan ve iyileştiren hastanelerden yararlanıyor. Dinlenmek için yatakhaneleri, ölmek için mezarlıkları var. Otomobiller insanlara özgürlük vaat ediyor, bu yüzden de otoyollara freeways deniyor. Bununla beraber seyyar bir kafes gibi hareket ediyorlar. Teknolojik gelişmelere rağmen insanlığın mesai saatleri giderek artıyor ve yıldan yıla zorlukla ilerleyen ve sinirleri kaldıran trafik tıkanıklıkları yüzünden insanların işe geliş ve gidiş saatleri uzuyor. Otomobilin içinde yaşanıyor ve otomobil seni bırakmıyor. Drive-by shooting, otomobilden çıkmadan son gaz giderken tetiğe basıp kime olduğuna bakmadan ateş edebiliyor. Tıpkı zaman zaman Los Angeles gecelerinde olduğu gibi. Drive-thru teller, drive-in restaurant. Otomobilden çıkmadan para çekilebiliyor ve hamburger yenilebiliyor. Otomobilden çıkmadan evlenilebiliyor da. Drive-in marriage. Nevada, Reno'da otomobil plastik çiçeklerden bir kemerin altından geçiyor, bir pencereden şahit görünüyor, diğerinde rahip elinde İncil'le sizi karı koca ilan ediyor. Çıkışta başında halesi ve melek kanatlarıyla bir memure evlilik cüzdanınızı veriyor ve Love Donation, aşk bağışı diye adlandırılan bahşişi alıyor. Otomobil satın alınabilir beden, hareketsizleşen ve şişmanlayan insan bedeninin yerine hareket ediyor ve bu mekanik bedenin etten ve kemikten olandan daha fazla hakkı var. Bilindiği gibi ABD son yıllarda tütün şeytanına karşı kutsal bir savaşa girişti. Bir dergide gördüğüm sigara ilanına kamu sağlığı için tehlikeli olduğunu belirten mecburi bir şerit eklenmişti. Şöyle diyordu: "Sigara dumanı karbon monoksit içerir." Aynı dergide pek çok otomobil ilanı olduğu halde hiçbirinde otomobillerin çoğu zaman görülmeyen dumanlarının çok daha fazla karbon monoksit içerdiğine dair bir uyarı bulunmuyordu. İnsanlar sigara içemez, otomobiller evet. Kaçış 3. Asfaltın altında, lağımlarda Arjantin şehri Cordoba'nın terk edilmiş çocuk çetelerinin evi var. Arada sırada sokağa çıkıyor ve el çabukluğuyla çanta ve cüzdanları kapıp kaçıyorlar. Eğer polis onları yakalayıp döverek canlarını çıkarmazsa, ganimetleriyle pizza ve bira alıp paylaşıyorlar. Bir de yapıştırıcı tüpleri alıyorlar içlerine çekmek için. Gazeteci Marta Platya onlara uyuşturucu çektiklerinde ne hissettiklerini sordu. Çocuklardan biri parmağını çevirerek girdaplar yaptığını ve rüzgar ürettiğini söyledi. Parmağıyla bir ağacı gösteriyordu ve ağaç onun gönderdiği rüzgar tarafından silkelenerek hareket ediyordu. Diğeri yerin yıldızlarla dolu olduğunu anlattı. O her tarafı kaplayan gökyüzünde uçuyordu. Yukarıda yıldızlar vardı, aşağıda da yıldızlar vardı ve dört bir yanda yıldızlar vardı. Üçüncüsü bir motosikletin karşısına oturduğunu söyledi. Şehrin en pahalı, en aerodinamik motosikletinin karşısına ve öyle ona baka baka motosikletin sahibine dönüşüyordu. Sonra yine yalnızca bakarak onunla yol almaya başlıyordu. Tam gaz gidiyordu. Bu esnada motosiklet büyüyor, renk değiştiriyordu. Makinelerde tanrılar gibi yalnızlığa ve korkuya karşı büyülü yakarılar olarak insanların hizmetinde doğuyor. Sonunda da insanları kendi hizmetlerine alıyorlardı. Merkezi ABD'de olan Vatikan ile otomobil dini karşısında bütün dünya dizlerinin üstünde. Otomobil ayininin yayılması felaketler üretiyor. Her yeni uyarlaması ilkinin kusurlarını çılgınlık derecesinde katlıyor. Haklar ve ödevler. Latin Amerikalıların çoğunluğu araba satın alma hakkına sahip olmasa da herkesin bu çok az kişinin hakkını ödeme mecburiyeti var. Her 1000 Haitili'den ancak 5'i motorlu bir taşıta sahip ama Haiti dövizlerinin 3'te 1'ini otomobil, yedek parça ve benzin ithaline ayırıyor. Kamu taşımacılığının insanların otobüslere hareketli tabutlar adını vereceği kadar tehlikeli ve felaket bir durumda olduğu El Salvador'da da dövizin 3'te 1'i bu tür harcamalara gidiyor. Bu konularda uzman Ricardo Navarro'ya göre Kolombiya'nın her yıl benzini sübvanse etmek için harcadığı para halkına 2,5 milyon bisiklet hediye etmek için yeterli. Latin Amerika sokaklarında dünya otomobillerinin küçük bir kısmı dolaşıyor. Ama dünyanın havası en kirli şehirlerinden bazıları Latin Amerika'da. Kalıtımsal adaletsizlik yapılanmaları, acımasız toplumsal çelişkiler, güneyde dizginlenmesi imkansız şekilde büyüyen canavar şehirler yarattı. Dört tekerli tanrıyla inanç ithali ve demokrasinin tüketimle özdeşleştirilmesi herhangi bir bombardımandan çok daha yıkıcı etkilere sahip. Bu kadar çok insan, bu kadar az insan için asla bu kadar çok acı çekmedi. Felaket durumdaki kamu taşımacılığı ve bisiklet yollarının yokluğu özel otomobil kullanımını zorunlu kılıyor. Ama ne kadar insanın böyle bir lüksü var. Özel arabası olmayan ve asla da satın alamayacak olan Latin Amerikalılar, trafikle kuşatılmış, egzoz dumanları tarafından boğulmuş olarak yaşıyorlar. Kaldırımlar azalıyor ya da yok oluyor. Mesafeler artıyor ve giderek daha çok arabanın yolu kesiliyor ve giderek daha az insan birbirleriyle karşılaşıyor. Otobüsler yalnızca yetersiz değil, daha da kötüsü şehirlerimizin büyük çoğunluğunda kamu taşımacılığı, egzoz borularından ölümcül duman bulutları savuran ve hava kirliliğini azaltmak yerine onu kat kat artıran birkaç döküntü külüstür tarafından üstlenilmiş durumda. Şirket özgürlüğü, dolaşım özgürlüğü ve tüketim özgürlüğü adına dünyanın havası solunamaz hale getiriliyor. Otomobil gündelik hava katliamının tek sorumlusu değil. Ama insan soyunun en kötü düşmanı. Dünyanın bütün şehirlerinde bronşları, akciğerleri, gözleri ve geri kalan organları perişan eden gaz kokteylinin büyük bölümünü üreten otomobiller, gürültünün kulakları tırmalayan ve tüyleri diken diken eden gerilimlerin de büyük bölümünü üretiyor. En azından kuzeyde otomobiller araç başına üretilen zehri azaltan teknolojileri ve yakıtları kullanmak zorundalar ve otomobiller sineklerden daha çok üretilmese bu işe yarar bir önlem olabilirdi. Ama güneyde durum çok daha kötü. Çok nadir olarak yasalar kurşunsuz benzin ya da katalitik dönüştürücü kullanımını zorunlu kılıyor. Ama bu çok nadir durumlarda da sömürge dönemlerinden kalma geleneğe göre genel kural olarak yasaya saygı gösterilir ama uyulmaz. Alçakça bir dokunulmazlıkla acımasızca havaya bırakılan kurşun kana karışıyor, akciğerlere, karaciğere, kemiklere ve ruha saldırıyor. Latin Amerika'nın büyük şehirlerinin sakinleri ellerini açmış, havayı temizleyen ya da zehri başka bir bölgeye götüren rüzgar ve sağanak yağmurları bekleyerek yaşıyor. Meksiko City dünyanın en kalabalık şehri. Sürekli bir acil çevre alarmıyla yaşıyor. 500 yıl önce bir Aztek şarkısı soruyordu. Kim Tenochtitlan'ı kuşatabilecek, kim sarsabilecek cennetin temellerini? Bugün Tenochtitlan diye anılan şehir hava kirliliğinin kuşatması altında. Bebekler kanlarında kurşunla doğuyor ve her üç vatandaştan biri çok sık baş ağrısı çekiyor. Bu motorize vebanın yıkımları karşısında devletin şehir sakinlerine verdiği tavsiyeler, Marslıların dünyayı işgali durumunda gerçekleştirilebilecek savunmayı andırıyor. 1995'te çevre kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi için Metropol Komisyonu, Meksika başkentinde yaşayanlara çevre alarmı günleri diye anılan günlerde şunları öneriyordu. Açık havada mümkün olduğunca az kalın. Kapıları, pencereleri ve havalandırmaları kapalı tutun. 10 ve 16 saatleri arasında hareket etmeyin. Giderek sıklaşan bu alarm günlerinde yarım milyondan fazla insan nefes alma zorluğu nedeniyle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. Bir zamanlar en temiz havaya sahip bu kente 1996 sonlarında haksızlıkları protesto etmek için Guerrero eyaletinden 15 yoksul köylü gösteri yapmaya gelmişti. Hepsi kendini devlet hastanesinde buldu. Çok daha uzakta aynı yılın bir başka gününde São Paulo şehrine denizler kadar yağmur yağdı. Trafik öyle çıldırdı ki ülke tarihinin en büyük trafik sıkışıklığı yaşandı. Belediye Başkanı Paulo Maluf bunu kutsadı. Trafik sıkışıklıkları ilerleme işaretidir. São Paulo sokaklarında her gün 1000 yeni otomobil trafiğe çıkıyor. Şehir pazar günleri nefes alıyor ve haftanın kalan günleri nefesini tutuyor. Sadece pazar günleri varoşlardan ufuk çizgisi görülebiliyor. Rio de Janeiro Belediye Başkanı Luis Paulo Conde de trafik tıkanıklıklarını seviyor. Kent uygarlığının bu nimetine şükürler olsun. Sayesinde otomobil sürücüleri cep telefonlarıyla konuşmanın keyfine varabiliyor, portatif televizyonlarını izleyebiliyor, kaset ya da CD'lerle kulaklarının pasını silebiliyorlardı. Gelecekte diye ilan etti belediye başkanı, trafik sıkışıklığı olmayan bir şehir sıkıcı bulunacak. Rio de Janeiro yönetimi bu kehaneti dile getirirken, Şili Santiago'da ekolojik bir felaket meydana geldi. Okullar tatil edildi ve çocuklar acil servisleri doldurdu. Santiago'da ekolojistler doğan her çocuğun günde 7 sigaraya eş kirlilikte hava soluduğunu ve her 4 çocuktan birinin bronşiti olduğunu belirtiyor. Şehir bir kirlilik şemsiyesiyle gökyüzünden ayrılmış durumda. Son 15 yılda 2 katına çıkan otomobil sayısıyla beraber kirlilik de 2 katına çıktı. Buenos Aires adı verilen şehrin havası da yılda yarım milyon araç artışıyla aynı hızla giderek zehirleniyor. 1996'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan sağlığına telafi edilemez zararlar verebilen tanımına giren çok tehlikeli gürültü seviyesindeki Buenos Aires mahallelerinin sayısı 16'ydı. Charlie Chaplin sessizliğin yoksulların altını olduğunu söylemekten hoşlanırdı. Yıllar geçti ve sessizlik yıldan yıla fiyatını ödeyebilen çok az kişinin ulaşabildiği bir ayrıcalık haline geldi. Tüketim toplumu kendi güç sembollerini ve toplumsal ilerleme efsanelerini dayatıyor. Reklamlar, otomobilin motorunu çalıştıran büyülü anahtarcık sayesinde yönetici sınıfa girmeye davet ediyor. "Yönünüzü siz belirleyin" diye emrediyor piyasa emirlerini dayatan ses. "Hükmedin" diyor ve "kişiliğinizi gösterin." "Eğer deponuza bir kaplan koyarsanız" diyordu çocukluğumdan hatırladığım reklam afişleri, "herkesten daha hızlı ve güçlü olacaksınız. Başarıya giden yolda karşınıza kim çıkarsa çıksın ezeceksiniz." Dil, reklamların satmak için keşfetmeye ihtiyaç duyduğu aldatıcı gerçekliği üretiyor. Ama gerçek gerçekliğin bu ticari büyücülüklerle pek bir ilgisi yok. Dünyaya gelen her iki çocukla bir otomobil doğuyor ve bu oran otomobillerin lehine yükseliyor. Her çocuk bir otomobil sahibi olmak isteyerek doğuyor. İki otomobil, bin otomobil. Kaç yetişkin gerçekleştirebiliyor çocukluk fantezilerini? Rakamlar otomobilin bir hak olmadığını, bir ayrıcalık olduğunu söylüyor. İnsanlığın %100'ü hava kirliliğinden çekmek zorunda olmasına rağmen, insanlığın yalnızca %20'si otomobillerin %80'inin sahibi. Tüketim kültürünün diğer pek çok sembolü gibi, otomobil de alışkanlıklarını evrensel gerçeklere dönüştüren ve bizi otomobilin insan bedeninin tek olası uzantısı olduğuna inanmaya zorlayan küçük bir azınlığın elinde. Bu bir fıkra 1. Latin Amerika'nın büyük şehirlerinden birinin büyük bir caddesinde bir adam karşıdan karşıya geçmek için bekler. Kaldırım kenarında dikilmiş, bitmek bilmeyen otomobil selinin önünde 10 dakika bekler, 20 dakika bekler, 1 saat bekler. Sonunda başını çevirir ve duvara yaslanmış sigara içen birini görünce sorar. Baksana, öbür tarafa nasıl geçerim? Bilmem, ben bu tarafta doğdum. Otomobil sayısı Latin Amerikan Babil kulelerinde arttıkça artıyor ama bu artış dünya refah merkezleriyle kıyaslandığında hiçbir şey değil. ABD ve Kanada 1995'te Avrupa hariç bütün dünyadaki motorlu taşıtların toplamından daha fazlasına sahipti. Aynı yıl Almanya'da, Afrika ve Latin Amerika'daki bütün ülkelerle aynı sayıda otomobil, kamyon, kamyonet, karavan ve motosiklet vardı. Bununla beraber dünya üzerinde otomobiller yüzünden ölenlerin 1/4'ü güneş şehirlerinin sakinleri. 3 ölüden ikisi yaya. Brezilya, Almanya'dan 3 kat az otomobile sahip ama 3 kat fazla kurban veriyor. Kolombiya'da her yıl adına trafik kazası denilen 6.000 cinayet işleniyor. İlanlar yeni otomobil modellerini silahmış gibi yüceltme eğiliminde. Reklamlar en azından bu konuda yalan söylemiyor. Hızlanmak nihayetinde bir silahı ateşlemek gibidir, aynı zevki, aynı gücü sunar. Otomobiller dünyada her yıl Hiroşima ve Nagasaki bombalarının öldürdüğü kadar insanı öldürüyor. 1990'da savaşlardan ve AIDS'den çok daha fazla ölüme ve sakatlığa neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre 2020 yılında ölüm ya da sakatlığa neden olan faktörler arasında otomobiller 3. sırayı alacak, savaşlar 8. AIDS de 10. olacak. Bu bir fıkra değil, 1. 1996 Managua, Los Calinas mahallesi. Şenlik gecesi. Kardinal Obando, ABD Büyükelçisi, hükümetin bazı bakanları ve yerel halkın kaymak tabakası açılış törenine katılıyor. Kadehler Nikaragua'nın zenginliğinin şerefine kalkıyor ve konuşmalar yankılanıyor. İş kaynaklarını böyle yaratabilirsiniz, gelişmeyi böyle gerçekleştirebilirsiniz diye açıklıyor Büyükelçi. Sanki Miami'deymişiz gibi diye coşuyor Kardinal Obando. Televizyon kameraları karşısında gülümseyerek Kardinal Hazretleri kırmızı kurdeleyi kesiyor. Ve yeni bir Texaco benzin istasyonu açılmış oluyor. Şirket yakın gelecekte yeni servis istasyonları kuracağını duyuruyor. Yayalara karşı sürek avı, dört tekerli zırhın direksiyondakilerin, yönetenlerin ve yönetiyormuş gibi davrananların geleneksel kibrine özendiği Latin Amerika'nın büyük şehirlerinde gündelik yaşamın sıradan bir parçasını oluşturuyor. Sürücü belgesi silah taşıma belgesine eşdeğer. Öldürmek için yetki veriyor. Önüne çıkanı ezmeye hazır çılgın sayısı giderek artıyor. Geleneksel eşkıyalığa ek olarak soygun ve adam kaçırma histerisi, kırmızı ışıklarda durmayı giderek daha tehlikeli ve daha az uyulan bir kural haline getirdi. Bazı şehirlerde kırmızı ışık hızlanma anlamına geliyor. Sürekli korkuya mahkum ayrıcalıklı azınlıklar gerçeklikten kaçmak için gaza basıyor. Gerçeklik ise otomobilin kapalı pencerelerinin dışında pusuya yatan çok tehlikeli bir şey. 1992'de Amsterdam'da bir referandum yapıldı. Bisikletlilerin ve yayaların krallığı olan bu Hollanda şehrinde yaşayanlar, otomobillerin dolaşımına açık olan çok az sayıdaki alanı da yarı yarıya azalttı. 3 yıl sonra İtalya şehri Floransa'da otomobillerin diktatörlüğüne isyan etti ve şehir merkezinde özel otomobillerin trafiğe çıkması yasaklandı. Belediye başkanı ayrıca tramvayların, metro hatlarının, otobüslerin, yaya yollarının ve elbette bisiklet yollarının artmasıyla beraber yasağın bütün kenti kapsayacağını duyurdu. Resmi planlara göre şehrin herhangi bir yerinden yola çıkıp bisiklet yolları boyunca pedal çevirerek tehlikesizce bütün şehir ucuz, hiçbir şey yakmayan, çok az yer kaplayan, havayı kirletmeyen, kimseyi öldürmeyen ve bundan 500 yıl önce Leonardo da Vinci adında bir Floransalı tarafından icat edilen bir taşıma aracıyla dolaşabilecek. Modernizasyon, motorizasyon. Motorların çıkardığı gürültüler daha sonra bize tekrar satmak için bizden özgürlüğümüzü çalan, daha sonra bizi otomobil ve jimnastik aletleri almak zorunda bırakmak için ayaklarımızı yerden kesen bir uygarlığın yapaylığını haykıran sesleri duymamıza izin vermiyor. Otomobillerin hükmettiği şehirlerdeki kabus, dünyada tek mümkün yaşam biçimiymiş gibi dayatılıyor. Latin Amerika şehirleri insanları emreden 8 milyon otomobiliyle Los Angeles'a benzeme düşleri kuruyor. 500 yıl boyunca yaratmak yerine taklit etmek üzere eğitilmiş biz Latin Amerikalılar gülünç bir taklit olmayı arzuluyoruz. Madem taklitçi olmaya mahkumuz, hiç olmazsa neyi taklit edeceğimizi biraz daha dikkatli seçemez miyiz? 13. ayrımın sonu sayfa 224.